Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye gündemini ele aldığımız haftalı programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Geçen hafta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, belediye meclisi toplantısında istifa etti. Ayrıca ülke içinde Gülencilere karşı operasyonların devam etmesi ve Türkiye-Rusya arasında S-400 anlaşmasına ait detaylar da gündemin başında yer aldı.
Geçen hafta Melih Gökçek'in istifasıyla Ankara'da 23 yıllık Gökçek dönemi sona ermiş oldu. Konuşmasının başlangıcında belediye başkanlığı dönemindeki icraatlarını anlatan Gökçek, daha sonra Tayyip Erdoğan övgüsü bölümüne geçti. Dava adamı olduğu için Erdoğan'ın emriyle istifa ettiğini söyleyen Gökçek, "Benim davamda emir demiri keser" ifadelerini kullanarak istifasının başka bir gerekçesi olmadığını söyledi.
Melih Gökçek'in istifasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için belediye meclisinde seçim yapıldı. AK Parti'nin aday gösterdiği Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 136 oyun 104'ünü alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bilindiği gibi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın çağrısıyla başta İstanbul olmak üzere 4 büyük kentin belediye başkanları istifa etti. Geçen yıl 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından hükümet Gülen grubuyla mücadele çerçevesinde çok sayıda yetkiliyi görevden alırken hala AK Parti içinde Gülen ile irtibatlı olan siyasilerin bulunduğu ve bundan dolayı da hükümete yönelik ciddi eleştirilerin olduğu görülüyor. Konu hakkında HDP sözcüsü Sayın Ayhan Bilge'nin görüşlerini alıyoruz.
Tabii bizim belediye başkanlıklarımız da aynı muameleye maruz kaldı. Belediye başkanlarımız tutuklandı ve yani belediyelere de kayyum atandı ve bunun üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Yani 25 Ekim 2016 tarihinden beri tutuklu olan belediye başkanlarımız var. Tabii bu yani bizim partimize yönelik yapıldığında ne yazık ki yani bunu normal gördüler, bunu olağan gördüler ve sonunda döndü bu tepkisizlik, bu sessizlik iktidar partisinin kendi belediye başkanlarına da yöneldi. Şüphesiz bir süre sonra CHP'ye de yönelebilir. CHP'li belediye başkanlarına yönelik de bir furya başlayabilir. Bir yani gözaltı uygulaması ya da görevden alma, kayyum atama uygulaması başlayabilir. Kime yapılırsa yapılsın bu kabul edilemez. Yani yerel seçimlerin sonuçları elbette demokrasi açısından çok daha önemlidir. Çünkü halkla doğrudan iç içe olan, yüz yüze olan bir organdan bahsediyoruz. Yani bu konuda bir siyasi partinin kendi iç işiymiş gibi tartışma yapmak da doğru değil. Yani AKP işte kendi belediye başkanı isterse istediği zaman alır gibi bir değerlendirme doğru değil. Sonuçta halk onay verdikten sonra artık o belediye başkanı sadece AKP'nin değil, bütün bir toplumun kendisine oy veren, vermeyen, kendi partisi, başka parti, herkese hizmet vermekle mükellef. Bir de belediye başkanı doğrudan halk tarafından seçiliyor. Yani belediye meclisi içinden seçilmiyor ki siz, yani onun yerine ancak çok olağanüstü durumlarda uygulanması gereken yöntemi bir sistematik uygulamaya çeviriyorsunuz. Yani birini alıyorsunuz ve yerine de kim istiyorsanız onu atıyorsunuz.
Sayın Ayhan Bilge'ne teşekkür ediyoruz.
Türkiye'de Gülencilere yönelik operasyon sürüyor. Türkiye Başsavcılığı'nın talimatı üzerine son bir haftada 349 kişi FETÖ üyeli ve işbirliğinden gözaltına alındı. İstanbul'da son bir haftada terör örgütü listesine alınan ve FETÖ olarak bilinen Gülen Hareketi mensubu olduğu 32'si asker olmak üzere 349 kişi gözaltına alındı.
Geçtiğimiz hafta Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili binlerce kişi zanlı olarak mahkemeye çağrıldı. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılandığı davada eski kursiyer Teğmen Pilot Baldan ve eski havacı Assubay Cebel savunma yaptı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda yapılan duruşmaya sanıklar, avukatları, müştekiler ve gaziler ve şehit yakınları katıldı. Duruşmada savunma yapan Cebel 15 Temmuz gecesi Akıncı Hava Üssü'nde nöbetçi olduğunu belirterek bu nöbet listesinin bir ay önceden yazıldığını, listelerin hazırlanmasında kendisinin bir müdahalesinin olmadığını savundu. Türkiye Genelkurmay Başkanlığı'nda 221 kişi, Askeri Akademi'den 239 kişi, 330 kişi de diğer kurumlardan Gülen Grubu ve 15 Temmuz darbe girişimiyle irtibatlı olarak mahkemeye çağrıldı.
Geçtiğimiz hafta Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım yeniden Fethullah Gülen'in Türkiye'ye teslim edilmesini istedi. Türkiye Başbakanı Amerikan ziyaretinden önce yaptığı açıklamada iki ülke yetkililerinin Gülen'in iadesi konusunda görüşmeler yapacağını belirterek Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimindeki bağlantıları ile ilgili belgelerin daha önce Amerikan yönetimine gönderildi ve teslim edildiğini söyledi. Yıldırım açıklamasında bizim 15 Temmuz darbesiyle ilgili darbenin arkasında Fethullah Gülen'in olduğu yönünde çok kuvvetli delillerimiz var. Bunun iade edilmesini istiyoruz. Bazı nedenlerle tutuklanmış olan vatandaşlarımızın davalarının görülmesinde var olan endişelerimizin giderilmesini istiyoruz, dedi.
Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Amerikalı mevkitaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde bir kez daha Amerika'dan Gülen'in iadesini istedi. Türkiye basınında yer alan haberlere göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen cuma günü Amerikalı mevkitaşı Rex Tillerson ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgesel konuların yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım'ın 7-11 Kasım tarihlerinde Amerika'yı yapacağı ziyaretin detayları da görüşüldü. Çavuşoğlu'nun bu görüşmede ayrıca Amerika'nın Suriye'de YPG güçlerine silah vermesi, Türkiye'nin PKK'ya karşı mücadeledeki taktik ve önlemleri gibi konularında ele alındığı bildirildi. Çavuşoğlu daha önce de 15 Temmuz darbesinin asıl sorumlusu olarak Gülen'in Türkiye iadesini istemiş ve iade edilmemesinin Türkiye-Amerika ilişkilerine ciddi zararlar vereceğini bildirmiştir.
Geçtiğimiz hafta Türkiye'de haber kaynakları Ankara yönetiminin bu ülkede gazetecilere ve medyaya yönelik baskıları devam ettiğini belirtti.
Bu bağlamda Türkiye Özgür ve Bağımsız Gazeteciler Birliği aylık raporunu bu ülkede gazetecilerin ve medyanın haklarının ihlaline ayırdı. Türkiye Özgür ve Bağımsız Gazeteciler Birliği tarafından yayımlanan aylık raporda, Türkiye'de olağanüstü hal durumu kanunu yürürlüğe girdikten sonra şimdiye kadar 12 radyo televizyon kanalı kapatıldığı belirtildi. Raporda Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da düzenlenen başarısız askeri darbe, Türkiye medyası ve özellikle bağımsız medya organlarının Ankara yönetiminin geniş çaplı saldırılarının hedefi olduğunu ortaya koydu, vurgulandı. Türkiye Özgür ve Bağımsız Gazeteciler Birliği'nin aylık raporu, son bir yılda birçok uluslararası insan hakları örgütü ve ifade özgürlüğünü savunan çevreler, defalarca Ankara yönetiminin Türkiye'nin içinde izlediği politikaları kınayarak bu durumun devam etmesine itiraz ettikleri bir sırada yayımlandı. İfade özgürlüğünü ve insan haklarını savunan söz konusu uluslararası kurum ve kuruluşlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uyararak medya organlarına yönelik baskıların kabul edilemez olduğunu vurguladı ve başta gazeteciler olmak üzere tutuklanan medya çalışanlarının serbest bırakılmalarını istedi. Türkiye medyasının raporlarına göre Nisan 2016 tarihine kadar yaklaşık 123 gazeteci Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı. Yine aynı raporda 159 Türk gazetecinin de hapis yattığı belirtildi. Bu arada geçen yılın Nisan ayından cari yılın Nisan ayına kadar Türkiye'den kaçmak zorunda kalan medya mensubu sayısının arttığı da belirtildi.
Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da düzenlenen başarısız askeri darbenin ardından yüzlerce gazetecinin tutuklanarak hapse atılması Türkiye içinde ve dışında geniş çaplı eleştirilere ve itirazlara yol açtı. Bu çerçevede Ana Muhalefet Partisi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP yönetiminin bu yönde izlediği politikaları eleştirdiği açıklamasında, Türkiye'de bağımsız gazetecilerin tutuklanmasını demokrasi ilkelerine aykırı ve darbe benzeri bir uygulama niteledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazetecilerin ve medya aktivistlerin tutuklanması hangi gerekçeyle olursa olsun asla kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda Avrupa Birliği de Erdoğan yönetimini bu yüzden kınayan bir bildiri yayımladı. AB birleri de Türkiye yönetimini 15 Temmuz askeri darbesinden siyasi muhaliflerini tasfiye etmek için yararlanmakla suçladı.
Sohbetimizi iki haberle noktalamak istiyoruz. Geçen hafta 36. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı, başta İran İslam Cumhuriyeti olmak üzere birçok ülkeden yayıncıların katılımıyla ziyaretçilere açıldı. İran'ın İstanbul'daki başkonsolosluğuna bağlı Kültür Ateşeliği, Dünya Edebiyat Kurumu ve İran İslami İnşaat ve Kültür Bakanlığı'nın fuarda 3 standı bulundu. İran'a ait 3 stand başta öğrenciler olmak üzere genel olarak ziyaretçilerin beğenisini kazanırken, İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ateşesi Abdurrıza Raşid, İran standlarına ziyaretçilerin ilgisinden dolayı memnuniyetini bildirirken, geçen yıl kitap fuarında Türkçe'ye çevrilen 2 kitabın tanıtıldığını ve bu yılda 13 Farsça kitabın Türkçe'ye çevrildiğini ve fuarda kitapların tanıtımının yapılacağını söyledi. Bu arada kitap fuarında İran reyonları sorumlusu Rıza Bakırzade de tercüme edilen kitaplar arasında Profesör İlbey Ortaylı'nın Bakışı Açısından İran adlı bir eserinde olduğunu ve ayrıca tercüme edilen kitaplar arasında Ali Ekber Velayeti'nin Şia'nın İslam Medeniyeti ve Tarihindeki Rolü adlı kitabının da bulunduğunu söyledi.
Geçen hafta Türkiye'li hacker grubu İsrail işgalini savunan The Times of Israel adındaki haber sitesini hackledi. Hackerler dünyada tek kişi de kalsak yine de Gazze'de Filistin'e sahip çıkacağız mesajını paylaştı. Siteye girenler uzun bir süre bu görüntüyle karşılaştı. İsrail'in Filistin'in topraklarını işgal etmesine zemin hazırlayan Balfour Deklarasyonu tüm dünyada tartışılırken çok sayıda ülkede işgalci İsrail ve deklarasyonu hazırlayan İngiltere aleyhine protesto gösterileri düzenleniyor. Bu tartışmaların ışığında Türk hacker grubu Akıncılar, İsrail ve işgal yanlısı yayın yapan ünlü haber ajanslarından Times of Israel'in web sitesini hackledi ve haber sitesinin ana sayfasında Türk bayrağı, Filistin'e destek mesajı ve Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti 3 dilde paylaşarak mesaj verdi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gündemini ele aldığımız haftalık programımızın sonuna geldik. Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.